Ayrım 17.
Bölüm 33. Bağlantı kesik. Mesaj ekranda yanıp sönüyor. Tim ile Emma'nın suratlarını yeşil bir ışıkla sarmalıyordu. Emma kapama düğmesine bastı ve sırt çantasında bilgisayar için bir yer ayarladı. Israr etmek anlamsız. Yok yere bataryadan olacağız. Daha sonra tekrar deneriz. Tim hak verdi ve yağmurun altına çıktılar. Tüfeğini kayalıkların ardında kaybolan patikaya doğrulttu. Kıyı tam orada. Videoda gördüğümüz rıhtıma buradan ulaşabilmemiz lazım. Yolun boş olduğundan emin olmak için etrafı gözleriyle kolaçan etti. Kıyıya doğru dik bir yamaç halinde inen yolda yürümeye başladılar. Elektrikli çit yalı yarların kenarında son bularak gözetleme kuleleriyle çevrili devasa bir U oluşturuyordu. Tim ve Emma düşme tehlikesini aza indirmek için el ele tutuştular. Patika kaygan taş üzerinde gözden kaybolmuştu. Ahşap rıhtıma kadar yuvarlanırcasına inmekten başka çareleri yoktu. Kısa dalga kranın üzerinde bir başka prefabrik yapı yükseliyordu. Görünürde tek bir kayık yoktu. Okyanusun suları fırtınanın bastıramadığı bir uğultuyla köpükler halinde kayalıklara çarpmaktaydı. Tim binanın etrafını dolaştıktan sonra içeri girdi. Elektrik düğmesi çalışmıyordu. Emma fenerini yaktı. Burunlarına çürümüş balık kokusu geldi. Üzerlerindeki malzeme ve erzak listelerinin raptiyelenmiş olduğu büyük mantar panolar tüm bir duvarı kaplamaktaydı. Son panoda büyük kalibreli av tüfeklerinin eseri olan birbirine yakın birkaç mermi deliği vardı. Karşıda tahta sandıklar üst üste yığılmıştı. Fenerin ışığı zemindeki parlak bir tabakaya takılıp kaldı. Yüzü koyun devrilip kalmış iki ceset kendi kanlarının içinde yüzmekteydi. Tim ağzını örterek cesetlere yaklaştı. Videodaki adamlar sanki dedi. Her halükarda böyle kokan onlar. Bir iki gün önce ölmüşler. Emma yaklaşmaktan sakındı. Eşikte durmuş fenerini Tim'e doğru tutuyordu. Bekçiler gibi giyinmişler. Göze hoş görünmüyorlar. Sanki vücutlarına saplanan şey... Tim, ayrıntılardan seve seve vazgeçebilirim. Elbette, özür dilerim. Yapı, kazık temelleri döven dalgaların saldırısı altında gıcırdamaktaydı. Tim, el konulacak silah bulunmadığından emin olunca, aceleyle masalara dolaşarak bir uydu telefonu ya da işe yarar herhangi bir alet aradı. Emma, onun katlanmış bir broşür alıp dikkatlice çözmeye çalıştığını gördü. Nedir bu? Tim, ikinci kez inceledikten sonra cevap verdi. İyi haber. Belgeyi bir kenara koyup yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle odaya kat ederek Emma'nın yanına geldi. Neler oluyor diye ısrarla sordu Emma. Bunlar gelgit yıllıkları. Yarın gece deniz yükselecek. Hem de bayağı. Görünüşe bakılırsa aşağı yukarı bir metreyi bulacak. Geminizi nereden bulacaksınız? Kendimize şans dileyelim. Emma uzun bir nefes salıverdi. Nihayet bir umut ışığı yandı. Kaygıdan boğulmaya başlamıştı. Dinmek bilmeyen bu yağmur, öğle ortasındaki bu alacakaranlık, bu kanlı katil çetesi, tüm bunlar Emma'yı deliye çevirmekteydi. Neredeyse gözyaşları akmak üzereyken Emma'nın aklına birdenbire çocukları, Peter, ben ve anne babası geldi. Tekrar Omaha'ya dönmek için 30 saat kadar bir zamanımız var demektir. Gerekenden fazla diye konuyu sonlandırdı Tim. Öyleyse yola koyulalım. Tim, Emma'nın bileğinden tutarak onu durdurdu. Dinleyin, hava şartları normal hızla yol almamıza izin vermiyor. Patikalar tehlikeli ve ben bizi doğrudan Omaha'ya ulaştırabilecek yolu bilmiyorum. Anlık kararlar almamamız gerek. Biliyorum, şikayet edip duran bir tip değilimdir. Fark ettiniz mi bilmem. Söylemek istediğim hemen yola çıkamayacağımız, gece olmadan asla varamayız ve yanan fenerlerimizle ormanda dolaşmak, sırtında etle beyaz köpek balıklarının arasında yüzmek gibi biraz. Nereye varmak istediğimi anlıyor musunuz? Geceyi burada geçirmeyi mi düşünüyorsunuz? Bu bana tehlikeli görünüyor. Köye şimdi dönmekten daha az tehlikeli. İyi gizlenmek yeterli olur. Bizi hiçbir şekilde bulamazlar. Emma artısını eksisini tarttıktan sonra arkadaşının fikrinde karar kıldı. Yaylaya doğru çıkıp güvencede olmak için bungalovların arkasına geçtiler. Beyaz hangar çatılara tepeden bakıyor, su hala sarnıcın üstünde çıtırtılar çıkarıyordu. Emma'nın aklına aniden uçağa binmeden önce Gerland'ın kendisine verdiği DVD geldi. Üzerinde Gerik projesi yazıyordu. Aynı esrarlı kelime mavi harflerle hangarın üzerinde parlamaktaydı. Tim ve o bütün prefabrik yapıları gezmemiş olmalarına rağmen Emma onların sadece idari işlere ayrılmış olduğunu tahmin ediyordu. Gerçek anlamda önemli olan şey büyük binanın çatısı altındaydı. Emma ormandan geçirilerek buraya getirilen esirleri düşündü. Orada içerideler, bir tek orası var. Tim her binanın pencereleri önünde parmakları üzerinde yükselerek içeriği kontrol ediyor, güvenli bir sığınak arıyordu. Gidip hangara bakmalıyız diye tavsiyede bulundu Emma. Delirdiniz mi? İçinde ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. Doğrusu hayır, bilmiyoruz. Hala hayata kalmış olanlar varsa onlara yardım edebiliriz. parça parça edilmek için mi? Hayır, teşekkür ederim. Kalabalık olursak onların hakkından gelebiliriz. Omoa ve Hanabave'de olduğu gibi mi? Tim haklıydı. En azından bir göz atalım diye devam etti ama. Elimizden hiçbir şey gelmezse geri döneriz. Ben yokum. Kahramanlık oyunu oynamaktansa hayatta kalmaya bakın derim. Bunun üzerine bir bungalova girip gözden kayboldu. Emma kırbaç gibi inen yağmurun altında dışarıda durup gözlerini büyük beyaz dikdörtgene dikti. Sonra şilteleri yere çekip üst üste konmuş yatakların altına kaydırmakta olan arkadaşının yanına gitti. Alttaki bu yatakta darmadağınık durumda birkaç battaniyeyle kimse bizi göremez. Rahatsız ama güvenli olacak. Emma sırt çantasını yere bıraktı. Alın, bilgisayarı size bırakıyorum. Tim kaşlarını çattı. Bana oraya gidiyorum demeyin sakın. Üzgünüm Tim. Bir şeyler yapabilecekken kaçtığımı bilerek aynada yüzüme bakamam bir daha. Belki de kimse olmayacak. Durum çok tehlikeli ise geri dönerim. Ama orada ne olduğunu öğrenmem gerek. Tim gürültülü bir biçimde nefesini saldı. Bir anlık sessizliğin ardından başını salladı. Pekala, eşyanızı bırakın. Sadece en gerekli şeyleri alalım. Tim'in kendisini tek başına bırakmayacağını anlayan Emma'nın yüzü ışıldadı. Sağanak yağmurun gürültüsü içinde dışarıya süzüldüler. Tek bir penceresi olmayan hangarın etrafını dolandılar ve nihayet girişi gördüler. Bu pek belirgin olmayan küçük bir kapıydı. Oysa Emma kameralar ve döner ışıklarla donatılmış koskocaman elektrikli bir kapı bekliyordu. İçerideki koridor karanlığa gömülmüştü. Yön bulmak için gerekli asgari ışığı düzenli aralıklarla konulmuş kırmızı ampuller sağlıyordu sadece. Kırmızı ışığın seçilmiş olması Emma'yı şaşırttı. Fener yakmamaya karar vererek bu su altı ortamında ilerlediler. Silahınızı doldurdunuz mu? Merak etmeyin, ceplerim fişek dolu. Koridoru takip ederek güvenlik alanları olan bir kontrol odasına geldiler. Bütün kapılar açıktı. Tim linolyum döşemenin üzerindeki yıvışık birikintileri işaret etti. Özel ışıklandırmada bu birikintiler siyah görünüyordu. Ama Emma hiç kuşku duymadı. Bu kandı. Gürültü yapmamaya dikkat ederek güvenlik alanlarını açtılar ve ucuz sıraları yapay yeşil bitkileriyle bir dinlenme salonu olması gereken odayı geçtiler. Halihazırda zemini oluşturan kafes halindeki madeni parmaklıkların üzerine bir kahve makinesi devrilmişti. Yırtılmış belgeler ve paramparça edilmiş zarflar koridorda yere saçılmıştı. Emma hala çalışmakta olan havalandırma sisteminin düzenli ve rahatsız edici sesini fark etti. Bu yer insanın yıllarca kabus görmesine yol açacak derecede iç karartıcıydı. Bütün bunların neyi gizlediğini de öğrenmek isterdin, öyle değil mi? Senin gibi bir paleantropoloğun burada ne yapacağı düşünülüyordu. Bu katliamlarla senin bu hangarda yapabileceğin araştırmalar arasında nasıl bir ilişki var? Gerland seni buraya yolladığına göre Mongovitz kendisini karşılamak için buraya gelmişti. Ne olmuştu ona? Emma kendisine bu soruyu hiç sormadığını fark etti. Ondan ne bekleniyordu? Koridor bir kavis yaptı ve aniden 12 metrenin üzerinde bir genişliğe ulaşarak geniş bir boşluğa açıldı. Bu boşluğun çevresinde siyah rakamlarla numaralanmış, parlak kırmızı renkte 40 kadar kapı sıralanmıştı. Ortadaki yuvarlak camlı bölmede çalışmaz durumda bir veri kayıt cihazı vardı. Sonu gelmez yer solucanlarına benzer bir dizi boru tavandaki deliklere gömülmüştü. Nihayet en dipte geniş bir merdiven bodrum katına inmekteydi. Burada havalandırma aygıtı düzensiz, ıslık gibi bazen de kaotik bir ses çıkarıyordu. Neredeyiz diye fısıldadı Emma. Tasarımı H.R. Giger'a ait oteldeyiz sanki. Sanırım burası bir hapishane diye açıklamada bulundu Tim. Ortadaki bölmeyi işaret ederek hücrelere girişleri buradan denetliyorlar. Emma heyecan ve kaygı arasına gidip gelerek holde gezindi. Bu ağır kapı kanatlarının ardında ne olabilirdi? Dikiz deliği sistemini çalıştırmak istedi ama kullanılması engellenmiş görünüyordu. Bu bir elektrik sistemi olmalı. O sırada kapı pervazının çevresindeki boşluğu gördü. Kapı kapalı değildi. Kapı kolunu tutup çekti. Kanat bir ton ağırlığındaydı sanki. Büyük bir çaba sonunda kapı aralandı. Bu bir hücreydi. Tim doğru tahmin etmişti. Geniş ama pintice döşenmişti. Lavabo, 100 numara, küçük bir masa ve yatak. Son derece kişiliksiz. Daha önce kullanılmış olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Emma diğer hücrelere de baktı. Saptama aynıydı. Hiçbirinin kapısı kilitlenmiyordu. Mekanizmayı çalıştıran elektrik akımı kesilmişti. Bölme duvarları dışarıya hafif tiz sesler yayıyordu. Emma herhangi bir malzemenin genleşmekte olduğunu düşündü. Aslında belli belirsiz gıcırdama ve hışırtı sesleriyle dolu bina bütünüyle yaşamaktaydı. Bu sesler o kadar hafifti ki başka bir dünyadan geldikleri hissi uyandırıyordu insanda. Tıpkı bir teknedeyken okyanusun etkisi altında gövdenin yavaş yavaş deforme olması gibi. Çok geçmeden Tim'le yalnız olmadıklarına dair sevimsiz bir duyguya kapıldı. Başka bir mevcudiyet hissediyordu. Aptalca bir duygu. Çok karanlık ama kimse gizlenemez. Saklanacak yer yok. Aklına gelen bir düşünceyle aniden kaskatı kesildi. Bir kamera. Adanın kontrolünü ele geçirmiş olan iblislerin beklediği yerde yardımcı sisteme ve bir monitöre bağlanmış bir kamera olabilirdi. İblisler kelimesinden nasıl da nefret ediyordu. Oysa bu kelime onlara iyi uymaktaydı. Emma tavanı incelemeye çalıştı. İç içe girerek uzayıp giden tüm bu borularla bunu yapmak kolay değildi. Hiçbir şey bulamadı. Basamaklara yaklaşan Tim'i gördü. Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Emma bir türlü tehlikeyi tanımlayamıyordu. Yine de içindeki tüm tehlike işaretleri kırmızıya dönüşmekteydi. İçgüdüsü buradan çıkmasını buyuruyordu. Yapamam. Devam etmek lazım. Muhtemelen yorgunluk ve stres yol açıyor bu duyguya. Hepsi bu. Kırmızı ampullerden biri göz kırptı. Elektrik kontrolünde bir sorun var. Hepsi bu. Havalandırma sisteminden gelen ses bir türlü düzgün bir ritme kavuşamamıştı. Aynı anda kesintili ama farklı yoğunluklarda her taraftan gelir gibiydi. Bu düzensiz uğultunun ortasında bir ses belirginlik kazandı. Emma'nın hemen yanı başında derin bir nefes sesi. Genel sisteminkinden daha az mekanik, titrek bir ses. İnsana ait. Emma kendi etrafında tam tur atacak şekilde birkaç aşamada topuklarının üzerine döndü. Kimse yoktu. Bu ilk nefes sesini bir başkası eklendi. Emma birdenbire anladı. Huzursuzluğu ve yabancı sesler bir anlam kazandı. Her şey anlaşılıyordu. Hayır, burada yalnız değillerdi. Tam tersine öyle kalabalıktılar ki nefes sesleri makine seslerini bastırıyordu. Onlarca ağız. Emma gözlerini döşemeyi oluşturan madeni kafese doğru indirdi ve ızgaranın deliklerinden çıkan parmaklar görünmeye başladı. Bölüm 34. Emma dehşete kapıldı. Kirli, derisi yüzülmüş parmaklar zemindeki ızgara deliklerine kıvrılıp bükülmekteydi. Tim'e seslenmek istedi ama beceremedi. Korkudan kazık kesilmişti. Parmaklar uzun solucanlar gibi ayakkabı tabanlarının çevresinde kıvıl kıvıldı. Emma havalandığını hissetti. Mucizevi bir güç onu bu cehennemden çekip almış, biraz uzağa ızgaraların ötesine bırakmıştı. Tim onu duvara yapıştırdı. Anlı ter içindeydi. ''Kim bunlar?'' Emma başını iki yana salladı. Izgaraların altından mırıltılar yükseldi. İnlemeler. Bence bunlar esirler demeyi başardı titreyerek. Çok gürültü yapıyorlar. Yerimiz belli olacak. Gerçekten de karanlık uğultuyu artırmaktaydı. Bir giriş kapağı olmalı dedi Emma. Sesi heyecan yüzünden hala boğuktu. Bir açıklık bulmak için çelik kafesi eliyle yoklamaya başladı. Her dörtgen kaldırılması mümkün olmayan demir girişlere perçinlenmişti. Emma ne yapıyorsunuz? Bir geçit arıyorum. Aklınızı oynattınız galiba. Aşağıya inecek değilsiniz herhalde. Hayır, onları çıkarmak istiyorum. Evet dedi ıslık gibi bir ses aşağıdan. Bizi buradan çıkarın. Evet, evet lütfen. Ağlama sesleri inlemelere karıştı. Çok gürültü yapıyorlar dedi çılgına dönen Tim. Herkes ayağa kaldıracaklar. Susun, susun. Emma eliyle zemini yoklarken avcı kocaman bir asma kilide denk geldi. Kemerli kısmı iki ızgarayla bir kirişin arasına giriyordu. Öyle kalındı ki deliklere zar zor geçmişti. Kilidi zorlamakla bir yere varmamız mümkün değil. Tüfeğinizle ateş etmeniz lazım. Çıldırdınız galiba. Aşağıdan birini yaralamakla kalmaz, tüm sürüyü de bir anda üstümüze çekeriz. Bunu bilemeyiz dedi Emma. Sesi sinirliydi. Belki burada değillerdir bile. Biraz önce bodrumdan gelen sesler işittim. Size buradalar diyorum. Uzakta, merdivenlerin orada, birinin boğazını temizleme sesi yankılandı. Tim bir anda dikeldi. Onlar dedi telaşla. Emma ve Tim hücrelerden birine doğru koşup ağır kapıyı birlikte açtılar. Kapı aralığından Emma Holly görebiliyordu. Izgaranın altındaki insanlar da sizi duymuş, nefeslerini tutarak bir anda susmuşlardı. Emma onların dehşet içinde birbirlerine sokulmuş olduklarını düşündü. Kırmızı aydınlatmanın altında uzun ve zayıf bir karaltı belirdi. Bir erkek. Emma onu pek iyi seçemiyordu. Adam yalnız değildi. Holly kat edip bulundukları hücrenin karşı tarafına geçti. Yine de Emma onun giysilerinin değişik dokusunu fark eder gibi oldu. Adam bir ampulün oluşturduğu ışık ailesine girdi ve Emma durumu kavradı. Adam tamamen çıplaktı ama derisi parşömen gibiydi. Yol yol siyah çizgilerle damarlı bir görünüm almış ve kocaman benlere benzeyen koyu renkli pürtüklerle kaplanmıştı. Emma gözlerini adamın yüzüne doğru kaldıracak kadar vakit bulamadı. Arkasından çekip sürüklediği şeyi gördü. Olsa olsa 10 yaşının biraz üstünde bir kız çocuğu. Tasma takılmış bir hayvan gibi kızı saçlarından tutmuş sürüklüyordu. Kızsa kendisinden çok daha küçük bir oğlanın eline yapışmıştı. Oğlan sendeleyerek onu takip ediyordu. tamamen çıplaktılar. Adam onları sertçe bir köşeye itti ve sırıtarak boyunlarına bir zincir geçirdi. Daha sonra geriye gidip onları hoşnutlukla seyretti ve kafasını geriye doğru eğerek havayı koklar gibi yaptı. Küçük kız korkudan felç olmuş bir halde ona bakıyordu. Ama küçük oğlan işkencecilerin hareketlerine duyarsız, dalgın görünüyordu. Adam el kol hareketleri yaparak ve homurdanarak havlamaya başladı. Küçük kıza da aynı şeyi yapmasını buyurdu. Emma büyük bir maymunun ailesini seyrettiği duygusuna kapıldı. Kurbanlarının tepkisiz kalışı karşısında keyfi kaçan adam kıza şiddetli bir tekme atarak onu duvara yapıştırdı. Emma'nın kasları gerildi. Tim'in kararlı eli onu zapt etmek üzere omzunu kavradı. Adam vücudunu geriye doğru verip çocukların üstüne işedi. Uzun fışkırış çocuklarda hiçbir tepkiye yol açmadı. Sonra döndü ve bir süpürge sapı kaparak defalarca ızgaranın deliklerine sapladı. Acılı bir haykırış yükseldi. Adam bu haykırışa sapkın, neredeyse çocukça bir neşenin hissedildiği keskin bir çığlıkla karşılık verdi. Sonra silahını atarak bodruma geri döndü. Emma kendisine çok uzun gelen bir dakika boyunca bekledi. Sonra büzülüp kalmış iki gölgenin yanına gitmek üzere gizlendiği yerden çıktı. Tim onu bileğinden tuttu. "Nereye gidiyorsunuz Emma? Bunu iyi biliyorsunuz. Yapamazsınız. Şu gözü dönmüş deliği gördünüz değil mi? Hayvanın teki o. Çocukları onlarla bırakmamak için bu iyi bir neden sanırım." Emma'nın bileğindeki baskı arttı. Çocukların ortadan kaybolduğunu fark ettikleri anda burayı tepeden tırnağa arar ve bizi bulurlar. Bu yüzden plan değişikliği yapacağız. Burada uyumayıp ormanda görünmemeye çalışarak köye döneceğiz. Orada gizlenmek daha kolay olur. Arkadaşının elinden kurtulmak istedi ama Tim bileğine sımsıkı yapışmıştı. Tim, canımı acıtıyorsunuz. Tim istemeye istemeye onu bıraktı. Emma çocukların yanına koştu. Sakın bağırmayın diye fısıldadı en yumuşak sesiyle. Size yardım edeceğim. Leş gibi sidik kokuyorlardı. Emma eliyle küçük kıza dokundu. Kız şiddetle irkildi. Korkma, sana kötülük yapmayacağım. Sizi buradan çıkaracağım. Anlaştık mı? Kız belli belirsiz kafasını salladı. Emma zincirin kelepçesini inceledi ve zincirin sadece sarılmış olduğunu anladı. Korkudan tir tir titreyen iki çocuğu serbest bıraktı. Tim onun arkasındaydı. Peki yasma kilit, ona baktınız mı? Diye sordu Tim'e. Size daha önce de söyledim. Yapabileceğimiz bir şey yok. Onları oradan çıkaramayız. Kimseyi bırakmam. Şu Emma diye üsteledi Tim fazlasıyla sertçe. Ya burada kalıp hep birlikte geberip gideriz ya da bu iki yumurcakla şimdi buradan kaçıp hayatta kalmaya çalışır ve yardım isteriz. Yardım edin bize. Bizi bu kabustan kurtarın. Bizi öldürecekler. Canavarlar bunlar diye inledi bir kadın ayaklarının altında. Tim dosdoğru Emma'nın gözlerinin içine bakıyordu. Emma asma kilidin ne kadar büyük olduğunu görmüştü. Durum umutsuzdu, bunu biliyordu. Pekala diye mırıldandı. Çıkıyoruz. Tim arkalarını kollayarak onu hemen koridora doğru itti. Hayır diye haykırdı biri aşağıdan. Bizi bırakmayın, hayır. Susun dedi buyururcasına Tim sesini yükseltmeden. Elimizden hiçbir şey gelmez ama buraya gelmeleri için askerlere haber vereceğiz. Onlarca kişiden mırıltılar, yakarışlar, ağlama sesleri ve inlemeler yükseldi. Emma hem onları duymamak hem de açık havaya tekrar kavuşmak için adımlarını sıklaştırdı. Çabucak çıkışa ulaştılar. Çocuklar tek kelime etmeyip büyüklerin hızlarını düşürmeden onları takip ediyorlardı. Yağmurun altına çıkar çıkmaz Emma yatak hazırladıkları bungalovlara doğru yöneldi. Ama Tim ona seslendi. Çocukların kaybolduğu fark edilmeden buradan çekip gidelim. Kaybedecek zamanımız yok. Giysilere ihtiyaçları var. Üstelik bilgisayarı almamız lazım. Tim ikisinin eşyalarını toplarken Emma çocukların üstüne fazlasıyla büyük gelen giysilerle onları sarıp sarmaladı. Tim av bıçağıyla pantolonları kesip çocukları bellerinden bağladı. Adlarınız ne diye sordu Emma. Benim adım Emmanuel. İsterseniz Emma da diyebilirsiniz. Küçük kız gözlerini kırpıştırdı. Matilt diye fısıldadı. Ya seninki diye sordu Emma oğlana. Konuşmaz oldu dedi Matilt. Çok hafif bir sesle. Adı Oliver. Emma bulunduğu yere çökerek heyecanını bastırmaya çalışıyordu. Kardeş misiniz? Evet, bizim hızımıza ayak uydurmalısınız. Bir an önce buradan uzaklaşmamız lazım, tamam mı? Matilt hararetle onayladı. Zamanımız az, diyarıya girdi Tim. Yaklaşık 10 dakikadır prefabrik binadaydılar. Kahretsin, onlara uyuyacak ayakkabı yok diye söylendi Emma. Ormanda yürüyebilmeleri için gerekli oysa. Tim bir dolaptan tenis ayakkabıları aldı, bıçağının yardımıyla tabanlarını çıkardı. Tabanları kabaca yeniden şekillendirip küçülttü. Çoraplar ve geniş yapışkan bantlarla çarçabuk küçük ayakkabılar yaptı. Alın, hiç yoktan iyidir. Buradan kurtulalım artık. Dışarı çıktıklarında yağmur kesilmişti. Şansımıza diyecek yok dedi Tim sinirli sinirli. Ayak izlerimiz silinmeyecek. Onları çitteki açıklığa doğru götürdü. Hızlı yürüyorlar, mümkün olduğu kadar görünmeden ilerliyorlardı. Gelirken takip ettikleri patikayı geçip ormana daldılar. Aynı yoldan gitmeyecek miyiz diye sordu Yama. Geçide vardığımızda Omoa yönüne sapardık olmaz mı? Bizi aramaya oradan başlayacaklardır. Ötede başka bir geçit var. Oraya ulaşmaya bakalım. Bu sabah gördüğüm ışığa çok yaklaşmış olacağız. Güvende olmak için çevresinden dolaşırız. Emma tartışmaya çalışmadı. Tim kararlıydı. Üstelik belki de haklıydı. İhtiyatı elden bırakmamak lazımdı. Yürüyüşün ilk 15 dakikası çok yorucu geçti. Tim, ıslak toprakta bıraktıkları izleri yok etmek şöyle dursun, daha fazla iz bırakmamak için kamasını bile kullanmıyordu. Matilda ve Oliver onun ardından yürüyorlardı. Küçük kız bir eliyle kardeşini tutuyordu, diğer elini de Emma'ya vermişti. Küçük oğlan onu ablasından ayırdıkları anda sızlanmaya başlıyordu. Tim'in imal ettiği ayakkabılar dayanıklı çıkmıştı. Bir saatte iyi mesafe kat edip ilk yamaçlara ulaştılar. Oraya vardıklarında durum zorlaştı. Arazi kayganlaşmıştı. Tim bir geçiş yolu açmak için kamasını kullanmaktan başka çare bulamadı. Yürüyüş hızları bundan etkilendi. Çocuklar kesintisiz yürüyüş temposundan şikayet etmeden sessizlik içinde ilerliyorlardı. Bir engeli aşmak için Emma'nın elini bırakıp bir dala tutunması gerektiğinde bile Matilda'nın suratı asılıyordu. Biraz yükselmişlerdi. Gün bitimine doğru bulutlar aralanıp güneş görününce vücutları ısındı. Emma bu durumun onlara biraz cesaret ve moral vereceğini düşündü. Ama bulutlar neredeyse hemen tekrar kapandı. Işık azaldı ve adayı 3 gündür boğan kurşun gibi ağır hava baskısını artırdı. Gölgeler uzadı. Bir yükseltinin dönemecinde bitkilerin arasındaki bir açıklıktan Emma aşağıdaki büyük, beyaz hangarı görme fırsatı buldu. Hafifçe Tim'in kolunu çekiştirerek ona hangarı gösterdi. Tek sıra halindeki bir takım karaltılar yavaşça binadan çıkıyordu. Emma onları seçemiyor, bu insanların kim olduğunu anlayamıyordu. Yine de adamların duruşları aradaki mesafeye rağmen işlerinden bazılarının Emma'nın fark eder gibi olduğu aksak yürüyüşleri esirleri düşündürüyordu. Tim tekrar yola koyuldu. Ona göre yeterince uzaklaşmış değillerdi. Hızını artırdı ama bir zaman sonra Emma ve çocukların kendisine ayak uyduramadıklarını gördü. Aniden düzlüğün aşağısından gelen bir haykırışla irkildiler. Uzak ama dondurucu bir çığlıktı. Emma telaş içinde küçükler olabildiğince az duysun diye kafalarını karnına bastırdı. Oliver ona izin verdi ama çığlıklar tekrarlandı. Acı çektirmek için dehşet sürsün diye en iğrenç biçimde işkence edilen bir insanın çığlıklarıydı bunlar. Adam uzun süre haykırdı. Ne yapıyorlar dedi Emma bir nefeste. Tüyleri diken diken olmuştu. Dayanılmaz bir şeydi bu. Bir an önce sona ersin diye dua etti. Öfkelerini esirlerden çıkarıyorlar diye tahminde bulundu Tim. Muhtemelen çocukları yıldırmayı umuyorlar. İğrenç bir şey bu. Gelin yola devam etmeliyiz. Hızımızı düşürmemeliyiz. Eğer çığlıklara katlanamıyorsanız aşağıdakileri aklınıza getirin. Kaçmak için gereken gücü verecektir bu size.